Merhaba dip çizgi severler. Ben Efecan Yavaşgel.
Ben Orçun Anad Demiröz.
Ben Togan Karataş.
23. bölümümüzde karşınızdayız. Euroleague konuşacağız bu hafta ve Avrupa liglerinde temsilcilerimizin şanslarını değerlendireceğiz. Yalnız bu hafta ufak bir format değişikliğine gittik. Çünkü 16 maç oynandı ve takımlarımız toplamda 6 maç yaptılar. Yani bizim konuşacağımız 6 maç vardı. Ama bunu bir daha pratik hale getirmek için ve son haftalar yaklaştığı için biraz da artık eşleşme ve tapet konuşmak istiyoruz. Bunun için biraz daha konu konu gideceğimiz ve takımlarımızın üzerinden genel bir durum değerlendirmesi alacağımız bir program olacak.
Çok mantıklı.
Teşekkür ederim Orçun. Öncelikle hoş geldiniz demeyi unuttum. Ben çok çalışarak gelmişler yine arkadaşlarım.
Evet.
Hiç bana benzemiyorlar bu konuda.
Estağfurullah.
Şöyle yapalım. FIBA Şampiyonlar Ligi'ne bir değinelim istiyorum ben. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz hafta iki maç yapıldı temsilcilerimiz tarafından. Biri içeride Bandırma'da Banvit Riesen'i konuk etti. Ve 87-92 mağlup ayrıldı sağdan. Diğer maçta da Karşıyaka Venezia İtalya temsilcisini 74-71 mağlup etti İzmir'de. Bu maçları değerlendireceğiz. Hocam sana dönmek istiyorum. Öncelikle Banvit'ten
başlayalım. Hocam yok istiyorum. Artık. Bunu öğren Efecan.
Togan dedim, yanlış çıktı. Togan sana dönmek istiyorum. Karşıyaka 40 atmıştı grupta. Venezia'ya.
Evet. 99-59 yenmişti.
99-59'luk bir galibiyeti vardı grupta. Dışarıda ise 15-7'nin.
75-61'di sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yenilmişti.
Böyle garip iki dengesiz skordan sonra eşleşmede beklediğimizin tersine içeride çok kafa kafaya bir mücadele oldu ve Karşıyaka 74-71 galip ayrıldı.
Evet. Aslında çok iyi girdi Karşıyaka maçı. İlk çeyrek 25-15. Yani Ponitka'nın özellikle Ponitka maçının adamı zaten bu arada. Hani Karşıyaka vurup geçecek gruptaki kadar olmasa, sonuçta bir eleme maçı gruptaki gibi olmaz. Konsantrasyonlar farklı ama yani bence beklentilerin altında bir karşılaşma çıkardı maç sonuna doğru Karşıyaka.
Bir de Beşiktaş serisinden çıkan bir Karşıyaka'dan
evet, hem Beşiktaş, belki Türkiye Basketbol Ligi'nin sert yapısı da etkili olmuş olabilir. Çünkü Venezia Karşıyaka ayarında diyemeyeceğim açıkçası. Keza Banvit'in rakibi de. Yani bunlar bizim rahat yenmemiz gereken takımlardı. Tamam, süper güçlü değil belki iki takımımızda ama ya olmadı, bilmiyorum. Ya Ponitka dışında istikrarlı olarak verim alabildiği oyuncusu olmadı Markovic'in. Ve hani grupta 40 attığı takıma içeride 3 sayı. Şimdi bir pozisyon fark var. Deplasmanda tek bir top avantajı var. Çok tehlikeli. Yani deplasmanda yenmek durumunda.
Ufak bir matematik hesabıyla dışarıda 52 yiyecek o zaman karşı. Yani böyle bir şey çıkıyor ortaya yani.
Banvit'e gelince, hani bu program Euroleague olduğu için çok hani uzatmayayım Şampiyonlar Ligi'ni. Riesen'in çok olağanüstü bir üçlük yüzdesiyle oynadığı, %50'ye yakın bir üçlük yüzdesiyle oynadığı günde yenildiler.
Muazzam.
Ve şöyle bir şey okudum ben Şampiyonlar Ligi'nin hesabında. Teodoro Banvit'i öneren vaktinde Riesen'in koçu John Patrick'miş. Hatta Şampiyonlar Ligi şey diyordu, hani acaba pişman mıdır diye. Teodoro skor buldu ama onun planladığı çerçevede, onun planladığı sınırlar içerisinde kaldı Teodor. Çok fazla yardımcı olamadı. Yani Teodor'un yanındaki işte parçalar Kulik'ten, efendim Tolga'dan mesela, Tolga'nın sayısı yok işte. Furkan düşük yüzdeyle skoru buldu. Kulik'ten istedikleri katkıyı alamadılar. İstediği skorları buldular. Maç zaten ikinci çeyrekten itibaren kontrol Riesen'e geçti. Dördüncü çeyrekte 79-80'de yakaladı Banvit. Orada küçük bir ritim buldu ama maç sonu oynayamadılar. Yani maç sonu 12-7 gibi bir seri var yine.
Kulik çok enteresan bir oyuncu değil mi?
Evet, öyle.
Yani hani gününde olduğu zaman farklı bir Banvit izliyoruz.
Ama standardı yok.
Normal işte yani. Bu tip zaten üst seviyede standart gösterebilse
başka bir
Euroleague seviyesinde bir
takımda yani olurdu ama
ya yani, bu arada Banvit'i de küçümsediğimizden söylemiyoruz.
Yani yok değil yani, ben bunu şu yüzden söylüyorum. Hani Banvit Riesen'i yenmeliydi açıkçası.
Yani abi yenmeliydi skoru, bu turu rahat geçmeliydi yani.
Ya açıkçası Beşiktaş'tan sonra hep bu turnuvanın favorisi Beşiktaş diyorduk. Diğer favorilerini konuşurken Banvit ve Karşıyaka konuşurum ben. Hani çok kafalı kafaya oynayabilecek takım az.
Yani kim ki falan yok. Hani onu söyleyelim yani.
Yani şu iki takımımızdan birisinin en azından bir final görmesi gerekiyor.
Hatta Beşiktaş serisinden sonra bir Final Four'u İzmir'e mi alsak muhabbetleri dönüyordu.
Biraz erken konuşuyoruz.
Biraz erken konuşuyoruz. Yani. Umarım geçeriz
Venezia'yı. Karşıyaka Venezia'yı yenebilir. Buna bir itirazım yok ama şu an tur çok ciddi sıkıntıya girmiş durumda. Keza Banvit için
de. İzmir'de yapılacaksa 4 tane yabancı takımı izlemek istemiyorum yani.
Yani ben de.
FIBA Şampiyonlar Ligi'ni konuşurken bir de şey soruyorum size. Bir de şansları değerlendirelim. Banvit sizce Riesen eleyebilir mi?
Eleyebilir tabii, çünkü daha iyi takım. Ama
yani bu psikolojik bir şeydir de, sorundur da.
Ya ben ama Riesen'in yani ekstra şut soktu ama çok da doğru hücumlar üzerinden buldular o
sayıları. Ya bir de Bamvit'in bu sezon oynadığı, alışkın olduğu bir basketbol sistemi de var. Yani Filipovski orada iyi de bir takım kimyası yarattı. O yüzden hani ikinci maçta Bamvit o takım kurgusuyla maçı skor alabilir
buralara,
yani.
Skor buralara çıkmamalı ama.
Evet, düşük skorda eleyebilir.
Skor buralara çıkmamalı.
Yo, bence onu iyi yönetiyor zaten Filipovski ya. Yani hani özellikle işte Türkiye Kupası'nda da düşük tempoda yarı sahada yani o noktada karşı takımı öldürmeyi iyi beceren bir koç.
Umarım.
Ya ama son şeyi söyleyeyim mi? Bamit'in deplasmanda bazı oyuncuların ekstra katkı vermesi gerekiyor. Mesela Tolga sayısı yok ama 8 verimlilik puanıyla bitirdi. Yani rebound ve asist katkısı veriyor. Furkan'ın %50 atması, Tolga'nın skora tıpkı Türkiye Kupası'nın elindeki gibi doğru yerlerde inisiyatif alıp katılması yoksa Bamit
var belki.
O Widmar da hani belli bir standartta oynayacaktır her zaman oynayamıyor. O dar rotasyonla, ana yabancı rotasyonla katkı olmadan bu takım elemeleri çok kolay görünmüyor.
Şöyle yapalım o zaman. Umarım iki takımımızı da haftaya turu geçmiş olarak konuşuruz.
Ve İnşallah.
Buradan Euroleague ve yeni formatımıza geçelim. Yeni formatımız takımlarımız üzerinden bu hafta takımlarımızı değerlendirirken en çok galibiyet alan takımımızdan ilk başta değerlendirmek istedim.
Formda olan takımımızdan
bahsedelim. Formda olan Granger'ımızdan bahsedelim.
Bence haftanın oyuncusu. Kesinlikle yani bu iki maçın en iyi oyuncusu. Genel performansı.
Efes'i maç kazandıran.
Şöyle oyuncu. Hatırlatalım. Efes Zalgiris'i deplasmanda skor olarak 76-68 mağlup etti. Ve ikinci maçında, haftanın ikinci maçında yani 28. hafta fikstüründe Fenerbahçe'yi 80-77 geçti. Bu iki maçın özelinde de konuşabiliriz ara ara da. Hani ilk önce şeyden başlamak istiyorum. Efes playoff'a tutundu ve girdi.
Evet, o kesin artık. Playoff'a kaldı.
Şimdi konuşmamız gereken hangi noktadan gireceği.
Evet, bu çok önemli. Hatta Çağlar'la da bunun geyiğini yapıyorduk. Yani ben söyledim, abi çok iyi tespit dedi. Sonra kendi sosyal medyadan da yazmış herhalde. Efes pazartesi gününe 8. Çarşamba gününe 7. Perşembe akşamının 6. girdi. Ya bu Euroleague seviyesinde bu kadar dengelerin de değişebildiğini
ama
gösteren.
Ama gene de değişebilir yani. Önümüzde
gene de değişebilir.
Peki tabii.
Oynanca iki maç daha var.
Bunlar sonucunda ne olacağı çok önemli. Umarım daha da 5. gider. Ama yani çok da kolay gözükmüyor.
Şimdi orada
çok karışık ya.
Çok karışık yani. Dörtlü hatta beşli kombinasyona kadar yolu var. Yolu ihtimaller var. Mevcut.
Ya böyle bir lig izlediğimiz için çok memnunum ben, öncelikle onu söyleyeyim.
Bir basketbol sever.
Evet. Hem uzun maraton hem herkesin şansı var.
Şeyden bence başlamamız gereken nokta, bir kere bu programlarda benim en çok da Orçun'un eleştirdiği Koç Peruso için hakkını verelim. Şu an Anadolu Efes öve öve bitirilemeyen Obradovic'in takımının ve Obradovic'in sadece bir galibiyeti.
Bir dakika ama şimdi.
Bir dakika.
Parantez açacağım.
Bir dakika. Tamam.
Sırayla şey yapabilirsek.
Biraz tamam. Fazla sonuç odaklı konuşuyorum. Evet. Farkındayım. Buna dipnotlarım var. Bunu bir kere adını koyalım. Evet, çok fazla büyük takım yenemedi, kabul, ama 16 galibiyete geldi Fenerbahçe beklentilerinin altındayken. Efes benim beklentilerimin, ben Efes'in buraya çıkabileceğini düşünmüyordum, benim beklentilerimin üstüne çıktı. Ve mesela işte Granger'ın performansından bahsedelim. Zalgiris deplasmanında 28 sayı 8 asist 30 verimlilik puanla oynadı. Fenerbahçe maçında belki 15 verimlilik puan üretti ama maçı etkisi o verimlilik puanından çok daha fazla. Mesela sadece ikinci yarı skoru buradan, ilk yarı skoru yoktu doğru düzgün ama maçı kazandırıcı hamlelerde hep var oldu. Bunu nasıl sağladı Efes? Bunu sene başından beri takımın lideri olarak gördüğü Perasovic'in, Derrick Brown'un form tutması, ki Derrick Brown işte ligin MVP adaylarından biri. O da benim yine beklentilerimin üstünde performans gösteriyor. Ve Granger'ın sonunda Perasovic'in istediği oyunu oynamaya başlaması, takımı hem yönlendirmesi hem de birebirler üstünden direkt skor bulmaya başlaması. Ve bunu Hörtel'in inanılmaz düşüşe geçtiği bir aralıkta yapmayı
onu
başarması
da
çok önemli.
Ya Hörtel'le ilgili o düşüşü de bir konuşmamız lazım arada. Sonuç olarak Perasovic Orçun.
Şunu söyleyeyim Orçun'a.
Togan bitirsin sözünü.
Anadolu Efes'in hücumda verimsiz oynadığını hep söylüyoruz. Koşarak, tempo yaparak skor bulduğunu söylüyoruz. Ama Anadolu Efes Fenerbahçe maçında Efes verimli olan taraf, Fenerbahçe daha çok pozisyon bulan taraftı. Yani roller biraz değişmiş. Tabii bunda hücum ribaundu katkısı çok fazla. Fenerbahçe 8 fazla hücum ribaundu çekti Efes'ten.
Bobby Dixon 2 veya 3 tane çekti.
Tabii yani pota altında çok ciddi hasıl farkı var. Ama daha verimli oynamayı, hücumda topu daha doğru paylaşmayı. Bununla da kilit tabii ki Granger. Topu çok iyi dağıttı. Hörtel sahadayken çok başka bir oyun oynanıyordu. Granger sahadayken başka bir oyun oynanıyordu. Evet, Granger yine bir iki tane Granger'lık hareket aynen. yaptı. Topu taça attı, kenardan çıkaramadı, kötü tercihlerde bulundu ama genel performansa bakarsanız şu an zirve yapmış durumda ve tam playofflar öncesi takımın birinci gardı, birinci oyun kurucusu en iyi oyununu oynuyor. Efes'e geldiğinden beri en iyi oyununu oynuyor.
Tam da Perisov için istediği.
Granger'ı şöyle istediğim. Özetleyelim. 0, 30, 28 ve 14 gibi verimlilik puanları var.
Evet.
Son 4 maçtır. Yani o çıkışın da göstericisi olarak iyi bir belge olarak,
ama
kanıt
olarak
görüyorum.
Son şeyi söyleyeyim. Zalgiris maçının son 7 dakikasında başladı. Son 7 dakikada Zalgiris maçında 2 sayı yedi Efes. Son 5 dakikada hiç sayı yemedi. Ha, Zalgiris boşluklar buldu evet ama orada yorgunluk faktörünün etkisi var. Yani Efes yavaş yavaş, mesela sene başında onu Olympiakos'a yapamadığını gördük. Oyununu dikte edemeyen bir takımdı. Rakibin oyununu kabul eden bir takımdı. Şimdi yavaş yavaş kendi oyununu büyük takımlara karşı dikte etmeyi dönem dönem maç içerisinde başaran bir takım haline geldi. Bu bir başarıdır. Yani bunun hakkını verelim. Ve iki galibiyet alan tek takımımız zaten.
Evet, bu dönemde. Orçun, sana dönerken ben de Perasovic hakkında birkaç analiz yapıp dönmek istiyorum. Perasovic maç içinde özellikle Fenerbahçe maçını kontrol ederken ya ilk defa bir şey gördük Perasovic'den. Şöyle bir şey gördük. Perasovic molalarını çok iyi değerlendirdi. Perasovic adam eşleşmelerini çok iyi değerlendirdi. Kimi ne zaman oyuna sokacağını, rotasyonunu çok iyi değerlendirdi. Ya bunları en üst düzeyde yaptı demiyorum.
Ama son unuttuğum şey söyleyeyim. Anadolu Efes en iyi hani help and recover diyoruz ya, yardım sonrası
evet,
pozisyonu.
Evet,
en iyi help and recover, hani yardım ve geri adamını bul savunmasını yaptı. Hem de Fenerbahçe gibi bir elit bir takıma
evet,
karşı.
Yani bunu da tebrik etmek lazım. Bir de şey dikkatimi çekti. Perisovic'le ilgili hani eleştirilen bir nokta var. O gün maçı izlerken de çok eleştirildi. Örtel'i niye oyun aldı bir daha diye. Ona da bir açıklık getirmek lazım. Şimdi Örtel bu takımın en önemli yıldızlarından bir tanesi. Örtel bu Avrupa basketbolunun en önemli gardlarından bir tanesi. Skorer gardlarından. Böyle bir durumda bir oyuncunun performansı düşerken, morali bozukken, kötü oynamış ve dışarı çıkmışken Örtel'in bakışlarından, kafasının iyi işinden ya bir koç her türlü etkilenir. Ben bunu bir koç hatası olarak değil, bunu bir koçun bir oyuncuyu nasıl kazanabilirim çabası olarak değerlendirebiliyorum.
Empati var burada tabii. Hocam daha iyi anlıyor.
Ya çünkü bu şeydir. O an onu yapman gerekir. Bence çok hatalı bir hamleydi. Örtel oyuna girdi ve Efes'in ritmi tamamen bozuldu. Ama bunu da denemek, yani hani şey derler ya, o vicdan mı dersiniz artık ya da bir şey mi katmak, bir şey mi beklemek? Sürpriz bir şey bekledi oraya Örtel'den. Çünkü hiç umudu yoktu bence Perisovic'in de ama denemesi lazımdı. Dayanamaz buna koçlar. Bunu söyleyerek Orçun'a dönmek istiyorum. Orçun'un en çok sevdiği, konuşmayı en çok sevdiği konuya.
Velimir Perasovic hocamız.
Kısacası Pera.
Ya Togan'a tabii katılıyorum. Ya, Perasovic'in bir çıkışı var. 8. maçta 7. galibiyeti.
Evet.
Yani bir tek içeride Broze'ye kaybetti bu süreçte. Ve takım son bir aydır çok hani dolu dizgin gidiyor.
Seviye atladı.
Tabii ve tam hani sezonun en kritik noktalarından birisinde o piki yaptı. Yani hani bunu daha çok aslında Obradovic'in takımlarında görmeye alışkınızdır. Yani Obra da hani takımının en böyle hani pik yapmasını istediği noktalar tam o kırılma ve final maçları zamandır. Efes çok doğru bir zamanda doğru şekilde form buldu. Ama şimdi şöyle bir olgu var. Hem Zalgiris maçı hem de Fenerbahçe maçı için evet katılırım. Maç planı konusunda Perasovic sezonun genelinden çok daha iyi maçlar çıkardı. Yani Broze maçında mesela şunu görmüştük biz. Broze'nin oyun alışkanlığına ve sistemine çalışılmadığını görmüştük ve oyun olarak kaybettiğini görmüştük Broze'ye. Ama Zalgiris ve Fenerbahçe maçlarına iyi bir maç önü hazırlığı yapıldığını ve maç içinde de çok muhteşem olmasa da doğru ve yeterli bir coaching sergilediğini söyleyebiliriz. Her iki maçta da yalnız şöyle bir olgu var. Ben Efes'in sezon başından beri çok hani iyi bir savunma takımı olması gerektiğini söylüyorum. Bu takımın, bu atletizminin, bu takım nüvesinin çok daha iyi savunma yapabileceğini söylüyorum. İki maçta da bunu gördük. Yani ben özellikle Togan'ın bahsettiği help and recover savunmasından, çember savunmasından, boyalı alandaki yardımlaşmadan tatmin oldum. Ve iyi de iş çıkartıldığını düşünüyorum. Ama iki maça da bakıyoruz. İki maçta kaybedilebilirdi gene. Yani hani Zagiris maçı da Fenerbahçe maçı da Fenerbahçe 17 sayıdan geri geldi. Ve maç topunu da attı o arada. Yani hani gene
iki kere.
İki kere attı ve hani bir nokta var ki Efes maçın en kritik yerine topu oyuna sokamadı.
Evet.
Yani ve bunu moladan geldiğinde
burada Fenerbahçe'yi de tebrik etmek lazım.
Ya tabii orada. Şimdi Fenerbahçe'ye gelince. Fenerbahçe'ye gelince konuşuruz zaten. Hani Togan dedi hani Fenerbahçe öve öve bitirilemiyor dedi ama ben bu sezon Fenerbahçe'nin çok da istenildiği gibi gitmediğini düşünüyorum.
Obra'nın, bunlar birbirine çok paralel. Şimdi girmeyelim.
Evet, yani girmeyelim. Orada konuşuruz. Ama Efes için şu anda iyi bir ivmelenme var playoff öncesinde. Umarım bu ivmelenme bir sonuç getirir. Yani çünkü ben meseleye bakarken...
Sonuç derken başarı mı kastediyoruz?
Bunu da konuşuruz. Yani başarı nedir ne değildir noktasına da geliriz ama şimdi iyi bir noktada Efes değil mi? 6. hatta 5. bitirme şansı var.
5. biraz daha zor gözüküyor ama 6. bitirme şansı hani yerini, çok yüksek.
Yerini korumalı. Yani hani 6. bitirip 3. sıradaki takımla
eşleşmeli. Bu arada Efes'in yani fiksiyonu verelim. Efes içeride Olympiakos'u ağırlayacak bu hafta. Sonrasında da deplasmana şimdi, gidecek. Hangi deplasmanı?
Madrid deplasmanı. Şimdi bu iki maç bence Perasovic'in coaching performansını ve Efes'in ne kadar
ya bu hani, ne seviyede testidir.
Tabii onu söyleyeceğim. Yani hangi seviyede olduğunun direkt göstergesi olacak.
Bu arada öyle maçlar ki bunlar Olympiakos ve Real Madrid'e kaybetmeye tahammülü yok artık.
Yok ve daha da önemlisi iki farklı ekol takımına karşı oynayacak Efes. Yani bir temposunu dikte eden, yavaş düşük tempoda oynamayı seven, yarı saha basketbol oynamayı seven Olympiakos, ligin en iyi savunma yapan takımı. Bir yanda da ligin en tempolu oynamaya çalışan ve hani run and gun, koş basketboluna en yatkın takımıyla oynayacak. Burada işte bence bu maçlardan sonra Perasovic şu ana kadar iyi getirdi ama asıl nokta burada ortaya çıkacak.
Umarım Efes'i playoff'ta ve ya bu iki maç sonrası playoff'ta da tekrardan tebrik ederiz ve bunları konuşuruz diye konuyu artık iyice tartışmaya açabileceğimiz bir konuya getiriyorum. Bir olaya getiriyorum aslında. Fenerbahçe'nin bu hafta iki mağlubiyetle kapattığını söyleyerek başlayayım öncelikle. İlk başta içeride Makabi'ye son topla yenildiler. İkinci maçta da biraz önce konuştuğumuz Efes'e, Anadolu Efes'e 3 sayıyla mağlup oldular. Maç boyu ilk yarısını çok kötü oynadıkları, ikinci yarıyı yine maçı getirme noktasına, alma noktasına geldiğini biliyoruz. Arkadaşlar burada size açıkçası net bir soru soracağım. Obradovic övüyoruz. Bence de Avrupa'nın en iyi koçu.
Bir Avrupa'nın en iyi koçu olması başka bir şey. Bu sezonki performansı
başka sezon, bir şey. Ben bu sezondan konuşmak istiyorum. Obradovic bu sezon neyi yanlış yaptı?
Şunu söylemek gerekir. Bence bu noktada ben hani daha demin Perasovic'den bahsediyordum. Perasovic'in şanslı olduğu bir nokta var. Bu gözden kaçmasın. Anadolu Efes bu sezon ciddi bir sakatlık sorunu yaşamadı. Ana rotasyondaki hiçbir oyuncuyu kaybetmedi. Obradovic ise takımın belki de en önemli oyuncularını sezon içerisinde kaybetti. Yani
küçük bir itirazım var ama.
Benim de var.
Fenerbahçe'nin kilit oyuncularını kaybetmesi sadece şanssızlık değil.
Elbette ki değil.
Çok fazla biz doğru. Bunu ta ikinci haftadan beri söylüyoruz. 7-8 kişi sürekli 35 dakika oynarsa Sulukas, sakatlanır.
Normal. Datome ve
Bogdanović.
Yani yarım yamalak Bogdanović oynadı diyebiliriz. Sulukas ve Datome'den yoksun çıktı Fenerbahçe bu hafta.
Bu noktada katılıyorum yani hani
benim
Perasovic'in o pace oyunuyla alakalı bir şey yani çok rotasyonlu
benim ve antitezim şu Orçun, farklı biraz. Datome ve Sulukas sezon başından beri eleştirdiğimiz oyuncular değil mi?
Ya sezon başına kötü girdiler ama
10 maç en az 11 maç Datome nerede? Sulukas niye böyle oynuyor? Bir maç var, bir maç yok.
Ve tabii oyun kurucular bunlar.
Ya ve bu topu yönlendiren oyuncular yani.
Ya bu oyuncuların yokluğu bence hocamın dediğiyle de alakalı. Bence Obradovic yeni sisteme alışamadı. Öyle bir rotasyon kuramadı. Öyle bir kadro yapılanmasına gidemedi.
17 galibiyeti var.
Evet.
20 olmadan bitirecek. İkisini bile kazansa 20 olur. Sene başı biz ne diyorduk? Fenerbahçe 22, 23.
Ben
önüne gelirse
ben
20
açıkçası 24 plus
24, 25 yani. Hani ama şunu gördük ki Obradovic bu seneyi geçen seneki gibi oynuyor. Geçen seneye göre 6 maç fazla var.
Evet.
Ve geçen seneki ilk tur grupları gibi yatabileceğiniz maçlar da yok artık.
Yok.
Bütün maçlar direkt olarak sıralamaya etki yapıyor. Burada hani tamam belki bizi dinleyenler ha, sizin haddinize mi diyebilir ama Obradovic'in sezon planlamasını birazcık tartışmaya hakkımız var diye düşünüyorum. 8 kişi
var
sürekli 35 dakika binen yük. Mesela Bennett Efes maçında oynamadı.
Ahmet de oynamadı.
Bunu Perasovic yapsaydı Bennett'i Efes alsaydı, Perisovic hiç oynatmasaydı Fenerbahçe maçında. Herkes yerden, yere vuruyordu.
Herkes değil. İlk başta ben
Ahmet oynadığı sürede verimli de oldu Fenerbahçe'de. Süre almıyor. Yani tamam, Melih oynuyor.
Yudo iyi bir gününde değilken.
Yudo çok yorgun çünkü.
İşte yorgun. Bu zamanlarda bu adamları rotasyona koymamak da neyi planladı Obradovic bilmiyorum. Obradovic böyle soruları genelde kabul etmiyor. Benim tercihim der de.
Hiç hani kabul etmiyor ve çok sert çıkıyor zaten.
Obradovic'in bench'e elini attığında kötü kağıtlar çektiğini biliyoruz dönem dönem. İstediği performansı alamadığını biliyoruz. Berk'ten alamadı işte, zaman zaman Melih'ten alamadı. Melih formda gerçi, son 5-6 haftada ciddi formda. Ama
maç kazandıran.
Hı-hı. Ama Ahmet önce. Ahmet elini attığında oynadı, hani idmanda mı kötü? Bu aklıma geliyor herhalde, Ahmet idmanda veya Bennett idmanda istediği şeyi yapamıyor. Belki mesela Bogdanovic oynamak istedi dedi. Oyuncu oynamak ister. Yanar yani, ben oynayayım diye. Ama o bir risk. Obradovic, Bogdanovic sahaya atarak bir risk aldı. Bogdanovic tek başına ikinci yarıda 20 sayıya yakın bir performans gösterdi. Kabul. Çok özel bir oyuncu. Fenerbahçe'nin oyun kurma
İzlemekten
kapasitesini
çok
geliştiriyor.
Keyif alıyorum ben Bogdanovic.
Çok güzel. Yani artık NBA yapsın dedi.
Şu anda söyleyeyim, net hani, NBA oyuncu standartında yani.
Ama bu bir risktir değil mi? Yani bu bir risk. Sakatlığı tam olarak geçmemiş oyuncusunu sert bir maçta oynattı. Yani bu
bence bunu, biraz Obradovic işte Efes'i yenme planını çok geç yaptı.
Yani iki sayı çekti diyoruz Fenerbahçe.
Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'de. Tamam. Belki o da etkilemiş
evet,
olabilir.
7-0'dı. 7-1 oldu. İki sayı indirdi diyoruz ama 17 sayıya kadar da fark çıktı. Çıkartmasaydı o zaman Obradovic değil mi? Fark 17'ye giderken müdahale etseydi.
Evet. Melih'le oynadı 15 dakika. Sonra Melih hiç rotasyona giremedi.
İki sayı inerken bildiğimiz şeyi yaptı. Fizikli 5'ini oynattı. Evet. Bu çözümsüz. Hani Fenerbahçe'nin fizikli 5'ini savunmada aşamıyorsunuz. Hiç kimse aşamaz Avrupa'da. Belli bir aralıkta.
CSK belki
ama maçın bir 10 dakikası falan bunu oynattığında çok yüksek savunma dozajına ulaşıyor Fenerbahçe. Aşamıyor. Efes de aşamadı. Normal. Ama fark 17'ye giderken bir şey yapamadı. 55-38'li maç. Yani bunu da söyleyelim. Keza Maccabi'ye verilen maç. Yani
ya Obra'nın performansı şu ana kadar kesinlikle tartışmaya açık, tartışılır. Ama hani asıl şimdi kazanma zamanına geliyoruz. Hani final maçlarına geliyoruz.
Direkt rakiplerini hep yendi. Onu da söyleyeyim.
Evet. Yani CSK'yı şimdi yendi. Playoff'ta ne yapacak? Hani şu ana kadar belki ortalama bir seviyede geldi Fenerbahçe. Ama Obra. Yani hani
ama Fenerbahçe ev sahibi avantajını kaybetme sınırında şu an.
Evet. Yani şu anda Panay'la aynı galibiyetler.
Yani Baskonya Panathinaikos'u yansaydı Baskonya 4 oluyordu.
Olabilir ama ya ben Fenerbahçe'nin ve Obradovic'in evet, çok önemli sağ avantajı ama kadro kalitesi gereğince
sakatlıklar da düzelirse
ve ha, yani tam kadrolar
direkt şampiyonluk adayı o zaman. Yani o ayrı
onu
bir
çok
şey.
Onu çok hani önemli bulmuyorum açıkçası. Yani.
Ya ben de önemli bulmuyorum da tabii şey de diyemiyorum kafamda. Obra böyle oynar. Top 8 gelir, takım bir anda tavan yapar. Şu an öyle bir takım izlemiyorum.
Şunu
ben.
Söyleyeyim. Tek maçta Fenerbahçe Obradovic faktörüyle şampiyon olabilir. Ama Final Four yerine bir final serisi oynansaydı bugün Fenerbahçe'nin şansı bence daha azdı. Madrid ve CSK'ya göre bir seri şeklinde gitseydi bu. Çünkü seride evet, rotasyonun girmesi gereken maçlarda iş değişir. Ama tek maçta Fenerbahçe çok şanslı.
Sezonun şu ana kadarki genel görüntüsü itibariyle biz zaten hani özellikle ben bunu daha önceki programlarda da belirttim. Ben şu anda Fenerbahçe'yi bir şampiyonluk adayı olarak görmüyorum. Hani CSK'nın ve Real Madrid'in bir iki adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Oyun alışkanlıkları ve ortaya koydukları performans gereğince. Ama Obra gibi bir beyne sahip Fenerbahçe.
Tabii ki. O her zaman yani özel bir
kazanmayı çok iyi bilen bir koç. Benim Peras'la ilgili sıkıntılarım da orada. Kazanmayı çok iyi bilen bir koçtur. Evet,
Fenerbahçe'de araya bir dipnot söyleyeyim. Perasovic sanırım playofflarda Obradovic eleyen tek koç. Tao Seramika zamanında.
Evet.
Bu da not olarak dursun.
Pera'yı, Efes'i tebrik etmek lazım tabii ama bir yandan da Fenerbahçe için kaygılanmanın zamanı geldi.
Ya işte şu iki maç bence çok gösterici, belirleyici.
Fenerbahçe ne yapacak? Real Madrid deplasmanına gidecek bu hafta. Sonrasında ise içeride
bakarız. Onu söyleyeyim.
Sonrasında içeride bir maçı var Fenerbahçe'nin. Ama Real Madrid deplasmanı bence iyi bir sınav.
Barcelona maçıydı galiba.
Barcelona olabilir.
Bahsettiğimiz takım CSK'yı bir sezonda iki kere yenmiş bir takım evet. Orada yani.
O yüzden tek arada, maçta yani, diyorum ya, tek maçta şans.
Real Madrid'i de deplasmanda yenerse bir şeyi kanıtlayacak bize ki iki şampiyonluk adayını kendinden sonraki iç dış yeni gelmiş
olabilir. Yani aynen öyle abi. Yani.
Bence bu hafta önemli Fenerbahçe açısından da. Buradan konuyu size çok tatlı bir çekişmeye getireceğim. Bir yandan üzücü, bir yandan sevindirici. Bizim için sevindirici olsa bile basketbol adına üzülmemiz gereken bir durum var. Daçka ve Kızılyıldız 8. son bilet için, 8.likten son bilet için CSKA'nın rakibi olmak için yüksek ihtimal. Ama daha belli değil tabii ki. Amansız bir çekişmeye girecekler son iki hafta.
Son haftaya kalacak o.
Son hafta Daçka içeride Kızılyıldız ağırlayacak.
Ve Daçka dışarıda yendiği için yenerse, yani şunu söyleyeyim, Darüşşafaka iki maçını kazanırsa playoff'ta.
Playoff'ta.
Çünkü ikili averaj.
İkili averaj.
Daçka bu hafta kaybederse, Kızılyıldız kazanırsa playoff dışında.
Evet.
Yani ihtimaller bunlar.
İki takım da kazanırsa takım son hafta.
Son haftaya kadar.
Kaybederse ve kazanırsa, yani bu hafta iki takım da aynı sonucu alırsa son hafta inanılmaz bir maçı izleyeceğiz.
Tabii.
Bir ekolün nasıl yenilebileceğini bilet tarafından göreceğiz veya yenilemeyeceğini.
Ama şimdi 3 milyon çarpı 20 milyon yani savaş
tabii
bu.
Tabii tabii.
Yani. Şimdi sevindirici ve üzüldürücü dediğim noktalar da o. Şimdi ben Kızılyıldız'ın playoff'a kalmasını istiyorum.
Buradaki herkes istiyordur yani.
Bir basketbol sever olarak. Yani ister. Burada bizim Darüşşafaka taraftarları hani şey yapmasın. Bir basketbol sever olarak
Kızılyıldız playoff'a kalmasın. Bu sene bizi izlettiği yani, şeyden dolayı
Kızılyıldız'ın verdiği emeği şu anda
başka vermedi.
Ligdeki başka hiçbir takım belki vermedi. Belki Broze.
Belki de. Yani buradan Daşkan'ın kalmasını diliyoruz, temenni ediyoruz tabii ki. Ama tabii üzülürüm, onu da söyleyeyim. Peki siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Daşka bir galibiyet, bir mağlubiyetle kapattı
yani
bu haftayı.
CSK maçında mesela Darüşşafaka hani kritik bir maça çıkıyor. Hiç öyle bir hava yoktu. Yani çıktılar, yenildiler.
Acaba diyorum ki o da bir plan mıydı hocam?
Nasıl yani hemen bırakmam?
CSK'ya karşı
yormamak
takımı, dönüşte hemen bu galibiyeti alalım. Ardından da işimize bakalım.
Galatasaray maçı kolay geçmedi. Onu da söyleyelim. Her gün önce direndi. Ama şimdi buradan şeyi söyleyelim uzatmadan. David Blatt'in bir açıklaması var bu hafta. Dedi ki işte Clyburn'le şeyin Vanamaker'ın böyle işte 40 top kaç top işte kullanmasından kaçsa, memnun 70 değilim
top
dedi.
Bile olur
memnun
yani.
Hocam günaydın yani. Pardon 28. Da. Haftadayız.
28 sen, haftadır bu durum böyle bu arada.
Birinci haftadan beri bunu oynuyorsun ve 28. hafta sonra diyorsun ki Clyburn'e Vanamaker'ın bu kadar top kullanmasından veya Wilbeck'inin işte 3'ü toplam 60 topa çıkıyor bazen. Öyle abuk subuk haftalar yaşadık. Memnun değilim. Lig maçında da aynısı oluyor. Euroleague'de de aynısı oluyor.
Başka bir şey oynamıyorsun hocam.
Bu açıklamanın bir anlamı yok. Yani neyi bize anlatmaya çalışıyor? Hoca ben anlamış değilim gerçekten. Darüşşafaka'nın 7 asistle falan bitirdiği maçlar oldu. Yani, tamamen isolation üstünden. Yani, modern basketbolda böyle bir şey değil yani. Tamam Galatasaray'ı yendiler. Zor geçti işte. Galatasaray tamamen hücum ribandı farkıyla.
Hem de korkunç bir...
18'e 7 hücum ribandları bu maçta. Ve tempo ile yani. Forvetlerin atletik yetenekleriyle yendiler. Yoksa Galatasaray direndi. Elimden geldiğince direndi ama Mitsov'a karşılık işte Clyburn'un atletizmi, Vanamaker'ın deliciliği.
Fark yarattı
bu. Çok özel bir bilet galibiyeti değil bu. Kadro galibiyeti. O yüzden yani Darüşşafaka ilk hafta henüz Kızılyıldız form bulmamışken onu yenmenin avantajını kullanabilir son maçta. Yani burada avantajlı olan Darüşşafaka olacak. O net. Ama hani bir basketbol severi olarak cevaplamam gerekirse playoff'u hak eden Kızılyıldız. Onu söyleyelim.
Net.
Yani. Ya durum buralara gelmeden önce Kızılyıldız'ın biz kalacağını çok rahat düşündük. Kızılyıldız'da bir düşüşe geçti.
Çok ekip rahat olarak kalacağını düşünmüyorduk. Yani
7'den girerdi.
6. sırayken biz orada kalmayacağını söylüyorduk. Yani fikstürü zordu. Ayrıca bu takım yani Kuzmiç dışında uzun olmayan bir takımdan bahsediyoruz.
Öyle de bir içeride yani. Herkesi yendiler.
Yani
öyle bir,
öyle 7 maç 8 maç kazandılar. Efes bozdu o seriyi.
Evet. İşte yani mesela Barcelona 50'lerde kaldılar. Yani çok
Peran'ın Winner'lığı bozdu diye bilmiyorum.
Diyebilir miyiz? Bunu bence birkaç hafta sonra göreceğiz.
Ya şimdi Daçka bu hafta kazanırsa, ki bu hafta kazanır ve Kızılyıldız kaybederse daha değişik bir şey
izleyeceğiz. Daha şey zor maç bence.
Brose havlu atmış olması belki. Brose'nin havlu atmış olması belki.
İsterseniz ligin son sırasında olsun. Trinkeyre her maça yani
bir iki maç öyle geçmeden onu söyleyeyim. Yani
çok rekabetçi bir koç abi. Yani kazanmak için oynuyor yani. En sevdiğim koç tarzıdır yani. Havlu atmayan.
Ama şimdi son birkaç haftadır da Brose'deki havlu atmışlığı da gözlemleyebiliyoruz.
Tabii öyle. Ki, yani oyuncular açısından söylemiyorum. Oyuncular açısından söylemiyorum. Trinkieri'nin bakış açısı olarak söylüyorum.
Ama Darüşşafaka'da bir kazanım var. Onu da söyleyelim. Zizic için oynamadığı dakikalarda hani 10 dakikaya inmişti Zizic. Furkan double double'la bitirdi CSK maçını. Keza işte Galatasaray maçında.
Galatasaray maçında çok iyi yazdı.
Çok iyi oynadı.
Katkı verdi.
Sonunda buldular Furkan'ı.
Ha, bir, yani bir oyuncu
sezon sonuna, sezon sonuna doğru.
Sezon başında kaybettiler adamı resmen. Hani hazırlık dönemini nasıl geçirdiğini hepimiz biliyoruz Furkan'ın.
Ya işte ama orada da kadro planlamasında sıkıntılar var. Bunu defalarca bir konuştuk şey yani. Birçok
şey var. Taçka'yı da defalarca ya konuşmak de, istemiyorum. Yani.
Suçu olmayan şeyler var. Yani o kadar ya bir
Furkan'dan katkı almak istiyorsan bir kere Furkan'ın özelliklerini ön plana çıkartacak bir basketbol oynaman lazım. Yani sen Furkan'dan ikili oyun sonralarında devlen uzun olarak katkı alabilirsin. Yani senin gardların
ve rebound, ofansif rebound. Yani senin, çok rebound sezgisi yüksek.
Böyle gardların yok senin.
Yani. Senin gardların sürekli atmaya ve delmeye gidiyorsa
senin gardın CSK'ya karşı Wilbeck'in bu sezonun rekoru sanırım. 9'da 8 üçlük attı. 8. Bir hafta önce 9'da 1 atmıştı.
O yüzden o oradaki
yani seviye bu.
Oyuncu grubunun uyuşmazlığı durumu var yani.
Umarım bakalım yani hani çok güzel bir iki hafta izleyeceğiz. Çok çekişmeli iki hafta izleyeceğiz.
Kaçmaz yani.
Umarım bu hafta bitmez tabii o çekişme. Hani sonra son maçı ben izlemek istiyorum.
Ben kalacağını olsun düşünüyorum ya son maça. Öyle görünüyor. Öyle yani görünüyor. Galatasaray Borussia'yı yenecek gibi görünüyor.
Buradan da Galatasaray'ı konuşalım madem övdük Ergin Hoca'yı. Ergin Hoca sezon başında yerdiğimiz çok kötü bir sezon planı yaptı, yapan
yapar.
İşte, basketbol adına bir şey görmediğimiz işte çoğu zaman işte birkaç Olympiakos maçı dışında ilk haftalardaki ya da içeride oynadıkları birkaç ekstra Makabi maçı hariç hiçbir şey görmediğimiz Ergin Hoca ikinci yarıda takımı toparladı. En azından basketbol adına bir şeyler ve 10 galibiyete çıkardı takımı.
Paspas olmaktan kurtardı takımı.
Yani evet. Şu an Kazan ve Milan'ın 3 galibiyet
üstünde. 3 galibiyet üstünde ve onlardan kaliteli olduğunu
gösterdi.
Gösterdi. Ve Brose ile aynı galibiyette. Bu da biraz üzücü Brose için.
Tabii.
Sezonu Galatasaray ile aynı galibiyette kapatacak deselerdi inanmazdık herhalde.
Ya inanmazdık evet.
Peki ne düşünüyorsunuz? Ergin Hoca lige konsantre olmuş mudur artık?
Yani öyle olmak zorunda ama
bence aklında Baskonya maçı da var Ergin Hoca'nın.
Hediye
yani
mi?
Ergin Hoca da hani kaybetmeyi hiç sevmeyen bir koç olduğu için o da son iki maçta hani oradan galibiyet çıkarmak isteyecektir tabii ki. Ama şu anda Galatasaray için hani lig tabii ki daha öncelikli. Önemli olan özellikle bu iki maçta yani bir sakatlık falan yaşamamaları tabii.
Ama yani kazanımları da var Ergin Hoca'nın. Yani sadece maçı değil. Başka şeyleri
oyuncu
da
oluyor.
Tabii. Yani
takım kazandı.
Bir kere çok fazla oyuncu geldi gitti. Yani guard rotasyonunda bir standart yakalayamadılar falan filan. Ama hani sezon sonuna doğru en azından bir şablon oturdu.
10 senedir şeye bakabiliriz arkadaşlar. Ergin Hoca'nın sezon başı kadrolarına ve sezonu nasıl
bitirdiğine
bayağı yani farklı.
Çok farklı.
Ama işte böyle bir hani 30 maç oynanan EuroLeague'de tabii o tutmuyor yani hani.
Yok, hani onu al bunu al olmaz o iş. Yani.
O çok ciddi bir çalışma ve alışkanlık gerektiriyor artık. Ama en azından şu anda Galatasaray'ın biz ne oynadığını biliyoruz yani. Beşlerini biliyoruz. Plyce'ı nasıl kullandıklarını. İşte Eric McCollum geldikten sonra takıma nasıl skor katkısı verdi.
John Dibler'ın işte yine kazana 6'da 5 üçlük
atması. Yani. Dibler'ı devreye sokması. Mitsov'dan aldığı işte katkı. Bunlar hani Shilby, oturdu.
Shilby takıma geri döndü. Yani triple double'a yakın bir performansı var. Yani.
O yüzden Ergin Hoca şu anda bence Galatasaray'ı TBL açısından tehlikeli bir takım haline getirmiş durumda. Yani
mesela şey bu Darüşşafaka maçında farklı çift taneye çıktıktan sonra maçı döndüren çok ilginç. Ege ile Can.
Evet.
Yani Can'ın pick and roll sonrası direkt bulduğu kendi şutları 9 dakikada 9 sayısı abi var Can'ın. Ve Ege'nin gerçek anlamda bir hani hasıl mücadele katması.
Son maçlarda zaten Hacı Eva'ya falan da
evet
şans veriyor.
Yani Ege ve Can'daki gelişim önemli ama şunu da söyleyelim. Sinan Güler'de çok ciddi bir düşüş var.
Evet.
Hem hücum üretkenliği azalmış durumda, takımı organize edemiyor, hem de savunma da çok mesela çok fazla perdelere takıldığını, adamını kaçırdığını, hani Sinan'dan pek görmeye alışkın olmadığımız şeyler bunlar. Pozisyonunu kaybettiğini hatta bazen.
Belki Euroleague motive olmakta zorlanıyordur.
Belki.
Öyle bir problem var.
Ya da belki yoruldu. Normal yorulur Sinan.
Çok
Sinan
normal 34 abi yaşında. 34 yani yaşında ve hani
ama bir düşüşü var Sinan'ın bu toparlanması.
Sezon başından beri ama çok fazla enerji sarf etti yani.
Galatasaray'ın da iyi bir yerde bitirdiğini söyleyebiliriz.
İyi toparladı en azından.
Ya bu arada işte şeyi söyleyeyim ben dipnot olarak. Ajax Thijs blokta Denis Markkanen'i yakaladı. 140 blok şeyine, seviyesine geldi. Ama Galatasaray'ın çok ciddi bir hücum, pardon, hem hücumda hem savunmada da bir rebound sorunu var. Çok az rebound çekiyor Galatasaray.
Bunu da yani Tibor'la çözmeye çalışıyordu aslında.
Yok, o olacak gibi değil. Yani Tibor'un daha çok böyle, Tibor'un rebound istatistikleri biraz hormonlu. Gerçek şeyler değil onlar. Yani çok ciddi bir rebound sorunu var.
O ya bir istatistikleri başka şekilde ölçmek gerekiyor. Yani evet. Oyundayken
yani rebound'un yüzde kaçını alıyor
gibi ölçmek gerekiyor.
Konuyu biraz bizim takımlarımızdan çıkarıp biraz da EuroLeague'e genel bir bakmak istiyorum ben.
Bakalım.
EuroLeague'de şu an için eşleşmeler nasıl olur? Top 8 daha kesin değil tabii ki ama en azından ilk 4'ten kimlerin geleceğini, ya yani ilk 3'ün ne olacağını artık tahmin edebiliyoruz.
İlk 3 net artık yani.
İlk 3 net. Bunlarla eşleşmek kolay olmayacak hiçbir takım için aşağıda. Kesin. Ne bizim takımlarımız için ne de başka takımlar için. Şöyle rakiplerimize bakmak istiyorum ben. Sizin bu sene EuroLeague favoriniz kim? Final Four'a kimler çıkar? Ve EuroLeague'in en büyük şampiyonluk adayı kimdir?
Ben sezon başından beri CSKA'nın başka bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Sezon içerisinde dalgalanmalar yaşadılar, sakatlıklar geldi gitti ama tam kadro bir CSKA bence ligin favorisi.
Katılıyorum Orçun'a. Ama dediğim gibi o tek maç.
Bunu bir daha konuşacağız önümüzdeki haftada da şimdiden ne düşünüyorsunuz?
Hani alttan kim eğler onu düşünüyorum. Alttan Efes ve Baskonya sorun yaratır bir kere, onu söyleyeyim. Olympiakos'la eşleşirlerse mesela. Evet. Hani Olympiakos Efes eşleşmesi iki zıt karakterin eşleşmesi. Baskonya Fenerbahçe eşleşmesi iki zıt karakterin eşleşmesi.
Kimin borusun öteceği?
Çok ciddi sorun yaratır. Yoksa Madrid ve CSKA'yı eleyebilecek bir takım yok bu ligde. Buralardan hele ev sahibi olmadan. Mümkün değil. Sorun yaratırlar ama Fenerbahçe'den, Olympiakos'tan 3 maç alırlar mı? O belli değil. Ha tabii Fenerbahçe 4. şu an. Mesela 4. bitiremeyebilir.
Aynen. Fenerbahçe 5. ligden Pana'yla eşleşirse garip bir seri daha
izleyebiliriz. Çok zor bir seri olur yani. OAKA'da 3 maç, Arena'da 2 maç.
Ki OAKA'da Fenerbahçe'nin iyi oynamadığını biliyoruz bu sene.
OAKA'da hiçbir Türk takımı zaten iyi oynayamıyor. Uzun süredir, 10 senedir yenemiyoruz. Ama yani Baskonya'nın durumu, yani Baskonya Panathinaikos'un yenilmeseydi işte 4 olacaktı.
Bence de 5-6'dan kimin gireceği, bu takımların ne yapabilecekleriyle, kimle eşleşeceği belli olduktan sonra konuşmamız gereken şeyler ve değişkenlik gösterecek.
Yani bu sonuçta değişecek yani.
Evet. Ya şu an girilse buradan playoff'a çok zor eşleşmeler.
Çok acayip.
Çok zor yani. Hakikaten zor.
Yani ilk iki takım haricinde CSKA ve
Zaya çok haricinde. Keyifli iki hafta izleyeceğiz. Sonrasında Top 8 konuşmak da çok zevkli olacak. Zaten araları çok uzun değil. Ligle Top 8 arası. Şimdi buradan değişik bir konuya, basketbol içinden ama Avrupa ve bizim basketbolumuzu ilgilendiren bir konuya geçmek istiyoruz. Hocamın bir konu başlığı var. Oradan bir tartışmayı açalım.
Bunu ben aslında sana da sormak istiyorum Efecan, hani bir koç olarak. Hani Orçun da fikrini merak ediyorum. Bu geçen hafta İstanbul Beylikdüzü'nün asistanı Gökhan Güney bir açıklama yaptı. Bunu aslında daha önce de konuşabilirdik. Pick and roll altyapıdan oyuncu yetişmesini engelliyor. Oyuncu çıkarmamızı neden engel olan unsurlardan biri. Hemen pick and roll'e oluşuyor oyuncular. Birebir de hiçbirinin kabiliyeti gelişmiyor. Adam geçme kabiliyeti gelişmiyor dedi.
Katılmıyor.
Ben burada size vermeden şeyi söyleyeyim. Bir iki hani altyapı hocasıyla konuştum. Destek veren var. Evet, hatta pick and roll yasaklansın diyen var. Altyapılarda hani U18, U16 neyse. U15. Karşı çıkan da var. Bence tartışılması gereken bu bir konu. Çünkü kenarda köşede kaldı ama hani pick and roll günümüzün en çok oynanan, en zor çözüm bulunan basketbol oyunu, hani ikili oyun dediğimiz, hani pick and roll sadece uzun devrilmesi olarak değil de geniş anlamda ikili oyun olarak söylüyorum. Uzun dışarıya da çıkabilir. Hani siz ne diyorsunuz mesela? Hani pick and roll yasaklansın mı?
Sen söyle, ben oradan sonra gireyim.
Öncelikle bence buradaki pick and roll tanımlamasında bir sakınca var ve yanlışlık var. Çünkü pick and roll sadece iki oyuncunun oynadığı ikili oyun demek değil. Yani iki oyuncu oynarken aslında bütün takım, hı-hı, beş kişi de, hı-hı, o düzen içerisinde hareket ediyor ve, hı-hı, zaten oyunu daha sistematik ve daha teknik anlamda geliştiren unsur da o. Yani o katlar, ikili oyun oynanırken o spacing. Yani şu mesela, anda günümüz basketbolun, modern basketbolun en önemli unsuru
net
spacing. Ve o spacing'in oluşması için işte o oyun kurgusunun bir kere oturması gerekiyor.
Mesela Obradovic'in dörtlü bir pick and roll seti var. Fenerbahçe maçında, Efes maçında gördüm çok ben. Dört kişinin birden katıldı ama hani iki kişi oynuyormuş gibi görünse de dört kişinin katıldığı
bir pick and roll seti var. Bu tanımlama bence hani çok bütünleyici bir tanımlama değil.
Yani perde gelip oyuncu rakibini geçmesin. Yani mantık bu. Birebir de zorlasın. Hani direkt rakibine çalım atsın tırnak içerisinde futbol hesabıyla. Ki istiyorlar.
Şöyle söyleyeyim. Bu yani bu günümüz modern basketboluna baktığınız zaman Litvanya örneğini vereyim. Bir ekoldür. Litvanya mesela motion offense üzerinden altyapılardan
hareketli, Kuntar hocamızla da hareketli motion offense.
Yani offense üzerinden yıllarca eğitim vermiştir altyapılarda. Üst yapılarda bunu sürekli oynamaya çalışmıştır. En top zamanlarında hep bu oyunda başarı yakalamışlardır. Şimdi bakıyorsunuz NBA'de bu oynanıyor yani. Hani o Golden State Warriors dediğimiz takım bunun daha gelişmiş, daha teknik becerilerle donatılmış halini oynuyor.
San Antonio Spurs'da sonsuz döngülü bir pick and roll oynuyor aslında.
O yüzden hani
sonsuz döngülü.
Buna katılmam mümkün değil çünkü bu hani bence bir modern basketbol tanımlamasının bir uzağında kalan
ben
aykırı
zaten
bir
hani katılıyorum oldu. Demiyorum. Hani sizin de fikirlerinizi merak
ben
ettiğim için
açmak
istedim.
Şöyle girmek istiyorum konuya. Şimdi bir kere şeyi değerlendirmek lazım. Bizim şeyi duydum. Geçen gün bir basketbol okuyla görüşmeye gittim. İş görüşmesine gittim antrenörlük için. Orada bir bilgiye vakıf oldum. Daha önce duymamıştım. Bu da benim belki çok fazla benim hatam olabilir bu. Federasyon Ligi gibi bir şeyde biz takımımıza pick and roll oynatmamız yasak dedi. Takımı çalıştıran koçlardan bir tanesi. Ve sadece isolation üzerinden, birebirlerden ve boş katlardan, üzeri şutlardan yararlanarak bir şeyler oynatmaya çalışıyoruz. Bu oyuncuları geliştirmek için verilen bir karar dedi. Ben de orada öğrendim bu konuyu aslında hocam açmadan önce. Ben de kafamda kurguladığım, düşündüğüm bir şey. Benim perspektifimden şöyle. Biz bugüne kadar altyapılarda her şeyi iyi veriyoruz da pick and roll eğitimi yüzünden mi oyuncularımız bir şey öğrenmiyor?
Doğru, çok güzel.
Şimdi biz fundamental'ı çok iyi mi veriyoruz oyuncuya? Biz oyuncuya basketbolun temel bilgilerini, pozisyon bilgilerini çok mu iyi veriyoruz? Biz oyuncuya iyi bir şut ritmi ve iyi bir şut potansiyeli yaratabiliyor muyuz?
Kaç takımın şut doktoru var tırnak içerisinde? Kaç takımın şut antrenörü var?
Kaç tane altyapıda şut atmayı bilen antrenör çalışıyor?
Yani.
Evet.
Kaç tane altyapıda çocuktan alacağı paradan ziyade fizik kondisyonuna önem verecek çalışmalar yaptırılıyor. Yani hani bunlar bence en büyük sorunlarken basketbol okullarına bir para, bir sermaye, bir şey olarak bakılırken oyuncudan pick and roll oynuyor diye basketbol öğrenemiyor mantığıyla yaklaşmak saçmalığın daniskası. Bana sorarsanız.
Birinci aklıma geldi. Pick and roll'un gelişmiş hallerinde mesela Bobby Dixon'ın oyununu izleyin. Topsuz oyunda Bobby Dixon hücumdayken her uzuna pick koyuyor.
Tabii ki
rakip
de.
Geçsin diye. Yani
pick and roll sadece topun olduğu yerde oynanmaz
her
ki.
Her yerde perde
kim
var.
Kim söylemiş dedim bunu abi?
Gökhan Güney Bey'in
ve
uzun asistanı.
Pick and roll sadece tepede de oynanmaz. Hani böyle de bir şey alıştırıyoruz oyunculara. Garda bir numaraya yardım çağırarak oynuyoruz. Hani pick and roll oyunun her alanında vardır.
Nemanya'nın oynadığı pick and
roll. Bana diyorlar ki çocuklara dipten kat yaptırıp şut attırıyorum. Antrenör bana bunu söylüyor. Dipten kat yapıp şut attırıyorsun da dipten çıkarken bir tane bile pick koymuyor musun bu çocuğa? Şutu yani hani koyması yasak. Yasak diyor. Hani böyle bir şey geliştiremezsiniz. Bana bunu anlatmayın. Hani ben kesinlikle katılmıyorum buna. Şuna katılırım. Oyuncu birebir şeyi nasıl geliştirir? O zaman oyuncuya fizik kondisyon yükleyeceksin. Hustle game'i öğreteceksin. Oyuncuya box out'u, rebound'ı, back screen'i öğreteceksin ki oyun içinden bir şeyler öğrensin. Ya back screen dediğim
Stephen Curry'nin sürekli yaptığı hani gözden kaçan ayrıntılar.
Ve buradan başka bir analiz yapmak istiyorum. Bunları öğretemiyoruz. Bu nerede öğretiliyor? Bu işte oyuncunun menbaı olan Amerika'da iyi öğretiliyor abicim. Evet. Bu Avrupa'da İspanya gibi,
özellikle
Sırbistan gibi ekollerde çok iyi öğretiliyor. Yunanistan'da keza.
Ya ben böyle hani haddimi aşmak istemem ama yani bunu söyleyen bir koçu da açıkçası
ama bak bu gerçekten hani, resmi olarak federasyonda uyguladığı bir şey dönmüş Orçun. Sadece koç
bunu söylüyor. Ciddiye alamam yani.
Mesela
tuhaf çünkü.
Buradan bir bakış açısı daha geliştiriyorum. Avrupa'ya giden uzunlarımızı es geçerek söylüyorum. Türkiye'den bugüne kadar veya İspanya'dan veya ekollerden Ne dedik? Atavrat Yunan guard, Atavrat Sırp guard. Neyse artık. Basketbolu bilen. Bu adamlar pick and roll oynayabildikleri için Amerika'ya gidiyorlar.
Tabii ki abi.
Bu adamlar basketbolun bu yönünü oynayabildikleri için. Asist Sergio Rodriguez. NBA'de oynayacak fiziğe mi sahip?
Ama vizyona, oyun görüşüne akla ve sahip. Peki, IQ'ye sahip.
Sergio Rodriguez pick and roll oynamayı 23 yaşında mı öğrenmiştir?
Yani.
Hani bu bence buradan bir yaklaşmak
lazım. Abi Beşik'te lazım. Öğreniyorlar Beşik'te. Litvanya'da Beşik'te öğretiyorlar yani. 6 yaşında onu veriyorlar yani.
Ve buradan da o zaman Hidayet'in guard oynadığı dönemi es geçiyorum. NBA'ye kaç tane guard göndermişiz de pick and roll öğretmiş. Bir bunu tartışalım. Abi, öğretmemişiz.
Güzel. Çok net bir soru.
Net.
Ya işte, var mı? Ersan, işte yani, Ersan bu... Ömer, Semih, işte ne bileyim. Kimse kim? Mehmet Okur. Göndermiş miyiz başka kısa? Oyunu yönetebilecek bir isim. Hidayet. Hidayet doğru da öğrendi bu arada arkadaşlar, evet. Yani hani bunu da konuşmayalım.
Ya abi bu çok basit
Hidayet
bir şey.
Hidayet burada
yani.
Birebir oynamayı biliyordu fiziğinden dolayı ama Hidayet oyun yönlendirmiyordu burada.
Hidayet erken gitmiş birisi.
Erken gitti.
Tabii 20-21.
Yani Avrupa'da çok oynamadı zaten.
Ben kesinlikle katılmıyorum. Yapılanın da yanlış olduğunu düşünüyorum.
Abi şunu söyleyeceğim işte ya, daha demin Litvanya örneğini verdi mi? Abi hani bu ekoller bizden basketbol aklı olarak çok önde olan ekoller değil mi? Hatta biz ekol bile değiliz.
Değiliz.
Yani şimdi onlar yanlış mı yapıyor da biz doğru yapıyoruz noktasına yani geliriz.
Bu da
yani.
Komik
yani. Saçma yani.
Bir de bu pick and roll denen şeyi fazla hafife alıyorlar insanlar. Perdenin açısı, perdeye geliş hızı, oyuncunun hangi açıdan çıktığı, pick and roll'ün işte nasıl savunulacağı, yüksek şovapla mı yani uzunla ileri yatarak mı savunacaksınız yoksa yandan hani tuzak mı kuracaksınız forvetle, bir sürü
ya dediğim gibi hocam olan şu şey fundamental'ı, şutu, fizik kondisyonu, boş kat nasıl yapılır iyi göstermeden pick and roll'u yasaklarsan hiçbir şey elde edemezsin. Hiçbir evet. Şey elde edemezsin yani.
Kendini geliştiren hani oyuncular NBA'de guardlar pivot hareketi öğreniyor değil mi? Pivotlar rahat
mesela,
gibi top
çalışıyor. Mesela bu çeşitlendirmektir oyunculuğu.
Oyunu yani. Çeşitlendiriyorlar. Bizde daha temel vazifesini yapamayan, senin dediğin işte şutu olmayan guardlar var. Şutu olmayan gardımız var.
Kenan Spy
var. Post-up'ı doğru düzgün oynayamayan uzunumuz var mı?
Var.
Rebound alamayan forvetimiz var mı? Hadi var.
Bir daha İspanya'ya gidiyorum da şutu olmayan Rubio NBA'de oynuyor. Nasıl oynuyor? Yani bu oyunu geliştiremedik. İspanyollar da geliştiremedi. Pick and roll olmuyor bu sadece deyip mi gitmiyorlar yani? Yani çatır çatır gitti. Hayvan gibi de kontrat alıyor.
Doğru.
Ya bu böyle bir iş yani. Rubio'yu beğenmezdik burada. Beğenir miydik? Şutu yok.
Rubio'yu hala beğenmiyorum.
Hala beğenmiyor olabilirsin ama asist ortalamalarını bir gözden geçirin.
Pas becerisi, oyun yönetimi bunlar çok üst düzey.
Rubio da çok iyi screen'den çıkar bu arada. Öyle de bir özelliği var.
Ya yani. Zaten şutu olsa bambaşka bir seviyenin oyuncusu.
Her gün triple-double görebiliriz.
Aynen ben öyle. De pick and roll'ü öğretmemiz, hatta onu ayrıntılarını geliştirecek uygulamaları her gün yapmamız lazım.
Uzun adımlaması... Hı hı. Kısaların, herkesin oyun hakkında her şeyi bilmesi lazım.
Yani şeyi söyleyeyim, hani bunu daha önce söylemiş olabilirim. Oktay Hoca Galatasaray'a geldiğinde ilk Ergin Hoca'dan önce şunu anlatmış. Savunmada herkes savunma pozisyonu alacak. Sadece topu tutan adam değil. Sadece toplu oyuncu tutan adam değil. Herkes tense oturacak. Türkiye'deki profesyonel basketbolun seviyesi budur arkadaşlar. Hani daha birkaç sene öncesine kadar A milli takım seviyesine çıkabilecek oyuncular daha savunmada bunu Oktay Hoca hani savunma mantetisi olan bir koçtur ama bunu boşuna yapmamış demek ki. Ya demek ki yapmıyormuş Galatasaray oyuncuları
o. NBA 2K'larda o sadece topun olduğu tarafı savunmakla aynı şey ya. Hani diğerlerini otomatik bırakıp o alışkanlık gibi kolaylık bunlar yani. Hani biraz bizim yapımızda da var o. Oyuncuyu tek bir yöntemle geliştirebilmek, tek bir yerden geliştirmek, tek bir yere çalışmak. Ya bu bence çok hatalı. Bu
tek
konuyu
bir
da...
özelliği gelişen oyuncu yaparsak milli takımda taşıyıcı olabilecek oyuncumuz olmaz. Melih çok kıymetli bir oyuncu.
Ama sadece taşıyıcı şut atabiliyor.
Değil. Sadece şut atabiliyor. Ne bileyim işte bir sürü Doğuş çok kıymetli bir oyuncu ama sadece savunma bir yönü güçlü. Takımı taşıyacak kim var?
Bu haftayı es geçebiliyor muyuz Doğuş'la ilgili?
Evet, bu hafta özel bir performans sergiledi. Ama kariyeri için konuşuyorum ben.
Şu anda Çağlar'a abi... selam vereyim. Dripling üstü şut attı evet. Doğuş. Yani.
Bu hafta Sinan Güler dışında o da kendi Cedi çabasıyla... Ve Cedi dışında var mı oyuncumuz?
Yok.
Yok. Babidix'ini saymıyorum, biz yetiştirmedik.
Evet, son olarak yani gündem de aslında yoğun. Transfer marketi şimdiden açıldı. Söylentiler var, siz buna dair bir şey söylemek istiyor musunuz?
Bu konuyu kapatmadan bir şey daha söyleyeyim. Yani bizde şey bekleniyor, aklıma geldi, kusura bakma.
Yok.
Herkesin her şeyi yapabilmesini biz de beklemiyoruz oyuncu olarak. Ama herkes her şeyi yapamaz ama herkes her şeyi bilmeli oyuna dair. Evet. Bunu söylemeye çalışıyorum.
Modern basketbol bu zaten. Bu. Hani LeBron aynen gibi olamazsın ama LeBron'un iki gömlek altı olmak zorundasın. Her şeyden biraz yapabilmek zorundasın.
Aynen. İşte bu. Oçun senin konuyu şimdi açabiliriz.
Evet yani Transfer şimdi Dachka'nın önümüzdeki sezon Euro Cup'ta oynayacağı hı-hı kesinleşti. Printezis'in Fenerbahçe'ye geleceğine dair söylentiler var.
Çok büyük transfer olur.
Printezis. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de son bir soruyu da kapatayım programı.
Yani Fenerbahçe'nin
bütçesi... Veseli'yi gönderecek mi Fenerbahçe?
Bence gidecek.
Fenerbahçe'nin bütçesi gelecek sene Euroleague tarihinin en büyük bütçesi olacak.
Öyle söyleniyor.
Bütün Euroleague takımları
bu
arasında.
Acaba bu sene havlu atmakla aynı şey mi yani?
Ben bu seneye havlu atma kısmını dördüncü sene faktörüne bağlıyorum. Hani takımlar aynı koşta çalışırken üçüncü sene genelde tepe noktasına çıkarlar. Ufuk Hoca'nın karşı yakası futboldan da örnek
verebilirsin.
Obrador için Fenerbahçe'si bence. Seneye yeniden yükselişe geçecekler. Ha, Fenerbahçe bu seneye yine final oynar. Yine o ayrı ama genel oyun olarak söylüyorum. Düşüşe geçmesinin nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Dördüncü sene.
Abi farklı. Fenerbahçe bu sezon final yapsa şaşırır mısın?
Hayır şaşırmam. Onu diyorum hiç şaşırmam ama genel performans açısından söylüyorum. Transfer ya o Printezis Yunan medyası yazdı ilk.
Evet.
2,5 milyon euro civarında evet bir kontrat. Yani
Pero
beni çok heyecanlandırıyor.
Pero artık 2 alıyor şu an.
Sözleşmeyi feshedip.
Normal.
Yerine Printezis'in gelmesi çok beni de çok heyecanlandırıyor.
Beni de heyecanlandırıyor canım.
Evet. Printezis gibi
gider izlerim ya.
Post-up yani uzmanı.
Fundamental uzmanı abi. Yani ağır ayaklarına rağmen oyun bilgisi çok geçti.
Süremizi
çok
de bayağı açtık arkadaşlar Orçun.
Bakalım transfer dönemine gelince bakarız. Şu an kapalı zaten market.
Umarım heyecanlandıran şeyler diyoruz ama Dachka iyi bir pazar olacak Euroleague takımları için.
Kesinlikle öyle. O net. Kapacaklar.
Bu arada NBA'de son olarak aslında kadın basketboluna biraz borçluyuz dip çizgi ekibi olarak. Çok fazla konuşamıyoruz, izleyemiyoruz, çok fazla tartışamıyoruz. Böyle şeyler geldi bize daha önce sosyal medya üzerinden.
Zamandan ötürü anladım.
Ama şu bilgiyi vererek ve tebriğimizi yaparak bununla gururlandığımızı söyleyerek kapatabiliriz programı. Euro Cup kadınlar liginde 4 takımımız Final Four'a evet kaldı. Yakında o üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Galatasaray ve Hatay Büyükşehir Belediyesi. Bu 4 takımımız Final Four'a kaldı ve hatta yakın doğuyla Abdullah Gül Üniversitesi final oynayacaklar. Bu iki rakibini yenerek ikisi de 6 sayıyla geçtiler. Çok önemli, çok büyük bir başarı. Avrupa'da belki 1 numarayız. Kadın basketbolunda belki 1 numarayız, tartışılır. Ama gerçekten gururlandırıyorlar bizi her açıdan.
Ya Zafer
muhteşem
hocam,
ya. Muhteşem.
Yakın Doğu'nun hocası Zafer Hoca şey demişti hani Yakın Doğu bu arada hani Türkiye kökenli takım değil.
Kıbrıs.
Yani biz oyunumuzla Avrupa'nın bizi kabul etmesini sağlayacağız. O şekilde
Yakın Doğu tam bir proje takımı.
Yani İstanbul'dan biraz gösterip kendini aslında evet, Kıbrıs takımı.
Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs takımı.
Kuzey Kıbrıs takımı.
Bu şekilde
burada da basketbol diyor oynanıyor mesajı veriyorlar.
Evet.
Yani. Çok güzel. Ve başarılarının devamını bekliyorum.
Umarım, umarım. Finalde izleyeceğime söz vereyim basketbol severlere.
Benim için Türk milli takımlar tarihinin en başarılı takımı kadın milli basketbol takımıdır.
Olimpiyat yaptılar
abi. İki kere olimpiyata hakkıyla gitti. Bunu yapan başka
takım. Wild card falan değil yani.
Yok. Yani bunu
vakit, hepinize teşekkür ederiz dinlediğiniz için, sabrınız için. İyi haftalar diliyorum. İyi Euroleague maçları izlemenizi temenni
evet
ediyorum.
Evet ya bu iki hafta çok keyifli.
Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
İyi bakın kendinize.